Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 19. Ayrım. Bir yumruk yemiş gibi oldum, sersemledim. Neredeler diyebildim. Burada aşağıdalar, biraz sonra yanlarına ineceğiz. Yatağın üstüne çöküp kaldım. Bir süre kendime gelemedim. Sonra gelip beni aldılar. Alt katlarda bir yerlere indirdiler ve boş bir salona sokarak beklettiler. Derken kapı açıldı ve içeriye 5-6 görevli girdi. Salonun iki yanına dizildiler. Kimlik tespiti yapabilmek için ilk karşılaşmamızı görmek istiyorlardı. Sessiz ve uzun dakikalar geçti. Kapıda birden Aylin'i gördüm. O güzel, aydınlık, sıcak gülüşüyle bana doğru koşuyordu. Üstünde yeşil bir gömlek vardı. Koşarken bal rengi saçları dalgalanıyordu. Aylin'i kucakladığım an Ülker'i gördüm. Zayıflamıştı, yüzü solgundu. Üçümüz de birbirimize sarıldık. O an korkunç bir öfkeye kapıldım. Kenarda bekleyen polisler kimliğimi saptamak için karım ve kızımla kucaklaşmamı seyrediyorlardı. Ne aşağılık bir görevdi bu böyle. Bütün bunları hak etmek için ne yapmıştım? Sadece kitap okuyan, şiir yazan, müzikle uğraşan bir kişi olarak ne gibi bir suç işlemiştim ki kendi ülkemde hapse atılıyor, canımı kurtarmak için kaçtığım İsveç'te böyle bir muameleyle karşılaşıyordum. Bu dünyada bir yanlışlık, ondan da öte bir haksızlık vardı. Kültür herkesi kuşkulandırıyor ve devletler tarafından bağışlanmıyordu. Öfke içindeydim. O durumda polislere çok garip bakmış olmalıyım ki müthiş tedirgin oldular ve odayı sessiz ve saygılı bir tavırla terk ettiler. Bir saat sonra serbest bırakıldım. Ülker ile ailenin İsveç'e gelişi apayrı bir macera. İlk kez yurt dışına çıkan insanlar olarak ana kız gece yarısı Stockholm'un Arlanda havaalanına inmişler. Ülker ben nasıl olsa havaalanında olacağım diye vardıktan sonra ne yapacağını düşünmüyormuş bile. İlk bakışta yolcuları bekleyenler arasında beni görememişler, meraklanmışlar. Derken bir genç yaklaşmış yanlarına, Ülker Livaneli olup olmadığını sormuş. Olumlu yanıt alınca da benim arkadaşım olduğunu ve bir işim çıktığı için gelemediğimi söylemiş. Ülker için büyük bir şok olmuş bu. Ne gibi bir işim olabileceğini sormuş, söylememişler. Ülker de çaresiz kaldığı için bu yabancı ülkede hiç tanımadığı gençlerle arabaya binmiş. Sözünü ettiğim, daha sonra intihar edecek olan Ayhan ve bir arkadaş daha varmış yanında. Gece yarısı ormanlar arasından geçen yollarda bir saate aşkın gitmişler ve Ülker'le ne olup bittiğini anlayamayacak kadar küçük olan Aylin kendilerini bir gemide buluvermişler. Ak saçlı, ak sakallı İlhan Koman uykudan uyanıp bembeyaz uzun gecelik entarisiyle onları karşılamış ve herkese seslendiği değişmez konuşma şekliyle "Hoş geldin evliya" demiş. O gece Ülker için unutulmaz şaşkınlıklarla geçmiş. Sabaha kadar uyumamış ve kahvaltıda kendisine gerçeği anlatıp polis merkezine getirmişler. Serbest bırakıldığım gün oturacağımız Kungsamra semtinin yakınlarındaki çam ormanına gittik. Orada ilginç bir tepe vardı ve insanın nefesini kesecek bir göl manzarası seyrediliyordu. Pırıl pırıl bir akşamüstü güneşinde göldeki ördeklerin sesleri duyuluyordu. Orman hiç korkmadan yanımızda dolaşan sincaplarla doluydu. Çevrede öyle bir rahatlık ve sükunet vardı ki doğanın görkemli uyumunu bozmamak için alçak sesle konuşuyordunuz. Artık her şeyi unutalım dedim. Çok çektik ama şimdi yeni bir dönem başlıyor. Burada barış ve huzur bulacağız. Aylin medeni bir ülkede yetişecek, birkaç dil öğrenecek. Polis, işkence, öldürülme korkularından uzak mutlu bir yaşam kuracağız kendimize. Stockholm'de geçirdiğim süre içinde müzikle geçinebileceğimi anlamıştım. İlk uzun çalar. Stockholm'deki ilk evimizi kiraladığımız Kungsamra bir öğrenci mahallesiydi. Dışarıdan bakıldığında sarı kırmızı doğramaları ve camlara yapıştırılmış süsleriyle bir oyuncak evler mahallesi gibi gelirdi insana. Her şey küçüktü ama çok kullanışlıydı. Stockholm'deki bütün evler buzdolabı, fırın gibi temel eşyalarla birlikte yapılıyor, sıcak su ve çamaşırhane kolaylıkları sunuyordu insana. Gerçi ucuz bir öğrenci evinde oturuyorduk ama Türkiye'deki evlerden daha konforluydu. Evimizin hemen yanından nefis bir orman başlıyordu. Akşamüstleri o ormanda yürüyüş yapmak ve göl kenarına giderek bir fincan filtre İsveç kahvesi içmek büyük bir zevk oluyordu. Evi mobilyalı kiralamıştık. Kungsamra'da kalan Türkler, İranlılar, İsveçliler, Macarlar ve Latin Amerikalılardan oluşan bir çevre bizi hiç yalnız bırakmıyordu. Eğitim kurumları İsveççe öğrenmek için burs veriyordu. Bu parayla geçinmemiz mümkündü. Zaten dili öğrenmek istiyorduk. Kursa gitmeye başladık ve İsveççemiz her geçen gün biraz daha gelişti. 6 ayın sonunda üçümüz de bu dili konuşabiliyorduk. Hele Aylin, küçük yaşında verdiği avantajla İsveç dilini Stockholm şivesiyle ana dili gibi konuşuyordu. Görenliği şaşkınlığa düşürüyordu. Böylece dil yeteneği ortaya çıktı. Daha sonra İsveççe'ye eklediği yabancı dilleri nasıl öğrendiğini anlamadık bile. Ülker'de İsveççe konusunda büyük gelişme gösterdi. Ve gidişimizin ilk yılında dil okulunda yabancılar için İsveççe öğretmeni oldu. İsveç eğitim konusunda ideal bir ülkeydi. Çünkü hayatının her döneminde okumak isteyen yurttaşlarına, bu arada yabancılara da eğitim kurumlarının kapısını açık tutuyor, hatta bu isteği büyük burslarla özendiriyordu. Mesela anaokulunda çalışan biri kaç yaşında olursa olsun, ben üniversite pedagoji okuyacağım diyebiliyordu. Bu yüzden İsveç'te ileri yaşlarda müzik okuyan marangozlara, mühendislik okuyan öğretmenlere rastlamak hiç de şaşırtıcı değildi. Bu eğitim cennetinde biz de hemen üniversiteye yazıldık. Hem burs aldık hem de Stockholm Üniversitesi'nin öğrenci evlerinde oturmaya başladık. Ülker pedagoji okuyordu, ben felsefe. Daha sonra Dalcroze Okulu'ndaki müzik eğitimine de bunu ekledim. Öğleden sonralarım kitapçılarda geçiyordu. Özellikle İngilizce kitap satan akademi gibi büyük kitap evleri sürekli mekanımdı. Bir üniforma haline getirdiğim blue jean vardı üstümde. Ayağıma da İsveçlilerin tahta ayakkabıları olan treskorları geçirmiştim. Bu kılığı yıllarca değiştirmedim. Kitapçılarda saatlerce kalıyor, yeni çıkan önce edebiyattan sinemayı öğreten kitaplara, sosyolojik araştırmalardan tarihe kadar her türlü kitabı okuyup duruyordum. Elimize geçen para alçak gönüllü hayatımıza yetiyordu. Ama kitap almakta çok zorlanmıyordum. Çünkü kitaplar çok pahalıydı. Stockholm'deki Türkler nihilist bir boşluğa düşmüş politik mültecilerdi. Çoğu tek geldiği için İsveç toplumunun yalnızlığı, soğukluğu karşısında yaralanıyor, öfkeleniyor. Daha sonra da garip ve umutsuz bir vurdum duymazlık içinde bu soğuk ve karanlık dünyanın kişiliksiz gölgelerinden biri haline geliyordu. Türkiye'den haber alınamıyordu. Öylesine uzakta kalmıştı ki her şey. O dönemde yazdığım yazılardan birinde "Sürgün olmak ağır ve sürekli bir hastalık gibi" dediğimi hatırlıyorum. Gerçekten de bir süre sonra her şey size yabancı olduğunuzu hatırlatıyor ve batıyordu. Derken kış geldi. Soğuk ve karanlık İsveç kışı bir silindir gibi geçmeye başladı üstümüzden. Sabah kalktığınızda hava aydınlanmamış oluyordu. Aylin zifiri karanlıkta okula gidiyor ve "anne niye beni gece kaldırıyorsun" diye yakınıyordu. Hava öğlene doğru puslu bir alacakaranlığa bürünüyor, 1-2 saat sonra gene karanlığa gömülüyordu. Bir arkadaş "İsveç'te güneş sezaryenle doğuyor" demişti. Bir süre sonra Türkiye'de af ilan edildi ve ben konsolosluğa pasaport başvurusunda bulundum. Galiba benim hayat maceramı en iyi özetleyen şey pasaportlarımın hikayesi. Daha önce anlattığım gibi ilk pasaportum Mehmet Yılmaz Basmacan'ın düzenlenmiş lacivert bir TC pasaportuydu. İsveç'te politik iltica talebim kabul edildikten sonra bana soluk mavi bir pasaport verdiler. Birleşmiş Milletler'in en alt düzey mülteci pasaportuydu. Seyahat olanakları çok sınırlıydı ve sürekli kontrol ediliyordu. Üçüncü olarak Türkiye'de 1974 affı ilan edildikten sonra Stockholm'daki Türkiye Büyükelçiliğine başvurarak kendi adımla aldığım lacivert TC pasaportu vardı elimde. 1996 yılında Paris'te UNESCO merkezinde yapılan bir törenle Büyükelçi ve Genel Direktör Danışmanı olarak atandığımda ise Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreter imzası taşıyan en üst derece kırmızı pasaportunu aldım. Bu pasaport uluslararası anlaşmalara göre bana dokunulmazlık ve kriz durumlarında öncelikli geçiş hakkı tanıyor. 2002 yılında milletvekili seçildiğim zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin kırmızı pasaportunu verdiler. Avrupa Konseyi milletvekili olduğum zaman da o kurumun üzerinde AB yıldızı taşıyan kimliğine sahip oldum. Sahte pasaporttan başlayıp kırmızı pasaportlarla devam eden bu maceranın en acıklı ve gülünç yanı nedir biliyor musunuz? Bunların hepsi aynı insana verildi. Ben o zaman da bendim, şimdi de benim. Birleşmiş Milletler'in her yerde denetlenen, insanı kuşkulu duruma sokan soluk mavi pasaportunu alan da aynı kişi, en üst düzey pasaportunu alan da o. O zaman aynı kişiye niçin farklı farklı statüler, farklı muameleler uygulanıyor? O zaman niçin sahte pasaport bulmak zorunda kalıyordum da sonradan bu devlet bana kırmızı pasaport veriyor? 73 yılında niçin Birleşmiş Milletler'in en alt düzey pasaportuyla ahiret suallerinden geçiriliyorum da sonradan Batı havaalanlarında kuyrukta beklemeden özel bölümlerden alıyorlar beni? İşte insanoğlunun kurduğu bürokratik düzenin saçmalığı, anlamsızlığı, insan yapısına aykırılığı burada. Matbaada basılmış kağıtlar insanoğlunun ruhundan, yüreğinden, bilgisinden, dürüstlüğünden çok daha önemli. Elinizdeki kağıdın rengine göre ya sizi hırpalıyorlar ya da önünüzde yerlere kadar eğiliyorlar, bavulunuzu bile arayamıyorlar. İsveç'te ilk aylarımda Güneş Karabuğ'da benden bir film müziği istedi. Yaşar Kemal'in bebek hikayesini İsveç televizyonu için Cezayir'de çekmişlerdi ve jenerik müziğini yapmamı düşünmüşlerdi. Epey uğraştım ama ortaya gerçekten de zevkli bir müzik çıktı. Çok kısaydı, sadece jenerikte duyuluyordu. Ama benim ilk film müziğimdi bu. Ve film müziğinden kazandığım ilk paraydı. Bunu 35 film müziği daha izleyecekti. Bir süre sonra bir plak önerisi geldi. Oslo Radyosu'nda yayınlanan programını duyan Belçika'daki Codif firması bir uzun çalar yapmamı istiyordu. Codif'i İnce ve Doğan Özgüden yönetmekteydi. Plağı İsveç'te kaydedecektim. Europe Film Stüdyolarından gün aldık ve ben hazırlanmaya başladım. İstanbul stüdyolarında başıma gelenin burada da tekrarlanmasından korkuyordum. Sesim kısılıyordu, stüdyoya girip plağı gerçekleştiremeyecektim. Belki de en iyisi bu işe hiç girişmeden vazgeçmekti. O sırada Ankara'dan arkadaşlarımız Sait ve Gülder Stockholm'a yerleşmek üzere gelmişlerdi ve bizde kalıyorlardı. Tam stüdyo gününde korkularım arttı ve kayda gitmeyeceğimi söyledim. Ülker ve Sait daha önce anlaşmışlar, beni neredeyse zorla dışarı çıkarıp taksiye bindirdiler ve Europe Film Stüdyolarına geldik. Kısa bir süre sonra kendimi kayıt mikrofonunun önünde buldum. Türkiye'yi hatırla dedim kendi kendime, yıldırım bölgeyi ve şu anda orada yatanları hatırla. Derken sazda birkaç akor denedim. Armoniler sanki üzerinde yürüyüp gideceğim yumuşak bir halı yaymaktaydı. Söylemeye başladım. İçime bir sıcaklık yayıldı. Duyarlılığın en uç noktasında duruyordum. Bir adım daha atsam uçurumdu sanki. Söyledikçe bütün kaygılarımdan kurtuldum. Sanki nasıl söylediğim ve sesimin nasıl çıktığı hiç önemli değildi. Bütün sorun o sözü söyleyebilmekti. O anda sözü iletebilmekten daha önemli hiçbir şey yoktu. Çok sonraları Tolstoy'da bu durumu anlatan ve saf müziğe varmanın yollarını gösteren bir bölüm buldum. O da Savaş ve Barış'ın ünlü av sahnesinin sonunda balalayka çalıp şarkı söyleyen müziğin sanki sözünü söylemek istermiş gibi davranmasını müziğin özüne varmanın bir yolu olarak algılamıştı. Farkında olmadan müziğin o en önemli noktasına tekniğin ve aracıların ortadan kalktığı saf müziğe ulaşıyordum. Sanki önümdeki mikrofondan akıp manyetik bantlara sinyallenen ses bir enstrüman ve hançereden değil, doğrudan doğruya yüreğimin vuruşlarından çıkıyordu. Parçalar arka arkaya akıp gitti. Bir süre sonra her şeyin bittiğini fark ettim. Gözümü açtım. Bir saate yakın bir zaman geçmişti. Ses geçirmez bölümde Ülker'in ağladığını gördüm. Biraz sonra yanıma geldi ve "Bugün yaptığın şey hiçbir zaman unutulmayacak," dedi. Bu sözleri bir kehanet gibiydi ama ben bir süre sonra bütün bunları unuttum. Plak Belçika'da Chant Revolutionaries Turks adıyla çıktı. Postayla bana da geldi. İmzalayıp eşe dosta verdim. Sonra aklımdan çıkıp gitti. Bu arada Süleyman Devirel başkanlığındaki Bakanlar Kurulu plan Türkiye'ye girişini yasaklamıştı. Aylar sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde işletme okuyan kardeşim Ferhat bizi ziyarete geldi. "Abi, Ankara'da bütün öğrenciler senin türkülerinle yürüyor," dedi. İnanamadım. Düş görüyorum sandım. Öleceğim aklıma gelirdi de bu gelmezdi. Ben plağın Belçika'da ve birkaç Avrupa ülkesinde çok az satılacağını ve unutulacağını düşünüyordum. Meğer Avrupa'daki Türk öğrencileri ve çalışanları plağı kasete aktarıp Türkiye'ye götürmüşler. Orada herkes birbirinden çekmiş ve 12 Mart direnişinin simgesine dönüşmüş. Bütün bunlar benim için öyle uzak hayallerdi ki inanamıyordum. Ferhat'a tekrar tekrar anlattırıyordum. "Doğru söylüyorum," diyordu Ferhat. "Cenazelerde, yürüyüşlerde on binlerce kişi senin türkülerini söylüyor." Onun hiçbir zaman yalan söylemeyen kişiliğini bildiğim için mecburen inanıyor, sonra da "yok canım, olamaz," diye düşünüyordum. Stockholm'de kuyunun dibine atılmış bir taş gibi öylesine her şeyden uzak ve habersizdim ki sesimin duyulmuş olduğuna bir türlü inanamıyordum. İşte bu haber hayatımda bir dönüm noktası oluşturdu. Korsan Barbarlığı. Ferhat yanında bir de plak getirmişti. Çok kötü kalitede ince bir kağıda basılmış olan yeşil kapakta benim adım vardı. Halkın Sesi diye bir firma adı basılmış olan uzun çalarda parmaklıklar arasında duran bir adam resmi çiziliydi. Arka kapakta da nedensiz bir biçimde "Analarımız" yazıyordu. Plağı dinlemeye kalktığınızda öylesine cızırtılı, çatırtılı bir sesle karşılaşıyordunuz ki iğnenin kırılacağını düşünüyordunuz. Birileri Belçika'da yayınlanan plağımı kopya etmiş ve piyasaya sürmüştü. Oysa ben Avrupa'da yayınlanan albümün kapağındaki en küçük bir ayrıntı için günlerce uğraşmıştım. İsveç'te yaşayan ressam Rauf Alazan çok çarpıcı bir kapak resmi çizmişti. Avrupa'nın en iyi basım evlerinin hünerlerini taşıyordu bu çalışma. İşte o andan itibaren Türkiye'de kendi imajını kontrol edebilmenin ne kadar zor bir iş olduğunu anlamaya başladım. Halkın Sesi tarafından yayınlanan o plak, yıllarca uğraşacağım bir korsan plak, korsan kaset belasının başlangıcını oluşturuyordu. Hemen Cumhuriyet Gazetesi'ne açıklamalar, ilanlar gönderdim ve benim bu firmayla bir ilişkim olmadığını belirttim. Benim için bir çalışma estetik bir bütünlük oluşturmalı. Plağa kaydedilen ses kadar kapak düzeni ya da açıklayıcı yazılar da önemli. Ne var ki bu titizliğim Türkiye'deki barbar korsanlar tarafından yıllar boyu çok hırpalandı ve delik deşik edildi. Bir ara Türkiye'ye döndüğümüzde sokaklardaki satıcılardan benim korsan kasetlerimi topluyorduk. Ülker'le birlikte en büyük alışkanlıklarımızdan biri olmuştu bu. 60'a yakın korsan kasetimi topladık. O dönemin korsan modasına göre kaset kapağına sanatçının resminin konması gerekiyordu. Bu resmi uzun çalar kapağından kolayca kopya edebiliyorlardı. Oysa ben ilk plaklarımdan hiçbirinde resmimi kullanmamıştım. Bu yüzden resmimi bulamıyorlar ve kendilerince bir şeyler yakıştırıyorlardı. Kapaklardan birinde bıyık yarışmasına katılacak kadar uzun bıyıklı bir Anadolu köylüsünün resmi vardı. Üstünde Zülfü Livan ile yazıyordu. Başka bir kapakta kim olduğunu bilmediğim üniversite öğrencisi kılıklı bir gencin resmi yer alıyordu. Ötekinde elinde sazla duran bıyıklı bir aşığın renkli resmi. Kasetlerin satıldığı yere göre kapak anlayışı değişiyordu. Bebek'te aldığımız bir kasetin kapağında boğaz sırtlarında bir ağaca dayanmış kırmızı kazaklı bir gencin resmi vardı. Arkada romantik bir boğaz manzarası görünmekteydi ve resimdeki Mercedes otomobile bir genç kız dayanmıştı. Bütün bu kasetlerin üstünde kendi ismini görmek öylesine tuhaf bir duygu oluşturuyordu ki insanda. En çok ihtiyacım olduğu dönemde geçinebilmek için savaş verirken bu korsanlar benim kasetlerimden çok para kazandılar. Elime bir şey geçmedi. Parçalarımın en çok tutulduğu dönemde yıllar boyunca bu adamlar milyonlarca Livaneli kaseti sattılar ve ben bütün bu dönemi müthiş para sıkıntılarıyla boğuşarak geçirdim. 19. ayrımın sonu, sayfa 181, devamı 20. ayrımda.